Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. İncire ve zeytine andolsun. Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek, böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi? Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 10 Nisan 1401, Hicri Kameri 27 Şaban 1443 ve Miladi 30 Mart 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'de hayat pahalılığı üzerinden yapılan röportaj, seyahatnamelerde Nevruz diyarına yolculuk, Yemen Savaşı'nın 7 yılı nasıl geçti, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran ile Rusya yaptırımlara rağmen her alanda işbirliğini güçlendirmek için mutabık kaldılar. Emir Abdullahyan, Siyonist rejim İslam dünyasının esas sorumludur dedi. İran ile Katar Dışişleri Bakanları görüştü. Komutan Selami, Siyonist rejimin kötü varlığı her yerde olaylara sebebiyet veriyor açıklamasında bulundu. İslami Cihat Hareketi lideriyle Nasrullah görüştü. Şimdi haberler.
Muhterem dinleyiciler, haberlere geçmeden önce bir duyurumuz olacak. Tahran Radyosu her yıl olduğu gibi bu yılda mübarek Ramazan ayı boyunca her gün sizler için sahur programları tedarik etmiştir. Mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı her gün sabah Türkiye saatiyle 3.20 ile 4.20 arasında kısa dalga 6.040 kHz, ayrıca orta dalga 639 ve 1161 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İran ve Rusya Dışişleri Bakanları bugünkü görüşmede kendi ülkelerinin Batı'nın yaptırımlarına rağmen her alanda işbirliğini güçlendirmeye devam ettirmeyi istediklerini onayladılar. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'in Anhui kentindeki Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan'la görüştü. Görüşme sırasında yaptığı konuşmada Batı'nın yaptırım politikasını eleştiren Lavrov, İran'la ve diğer yakın partnerlerimizle ilişkilerimizde uluslararası arenadaki bu kabul edilemez olgunun kanalmasını sağlayacağız ve bu hukuk dışı eylemleri bypass etme imkanı sunan adımları uygulayacağız dedi. Batı'nın yaptırımları ülkelerin egemen eşitliğini ilkesini çökertme amacıyla da kullandığını belirten Lavrov, Birleşmiş Milletler şartında yer verilen esasların revize edilmesine yönelik aleni girişimleri görüyoruz. En başta da Batılı meslektaşlarımızın ülkelerin egemen eşitliği ilkesini, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesi ilkesini çökertme girişimlerini. Bu kabul edilemez politikanın araçlarından biri. Tek taraflı gayrimeşru yaptırım mekanizmaları ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin İslam dünyasının esas sorunu olduğunu kaydetti. Bakan Abdullahyan, Çin'de Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani ile yaptığı görüşmede, işgal altındaki topraklarda nakab toplantısının düzenlenmesinin Filistin ülküsüne girenek büyük bir ihanet olduğunu ifade ederken, bazı bölge ülkelerinin işgal rejimiyle normalleşme gibi ihanet eylemlerinin dünya Müslümanlarının Kudüs ve Filistin ile ilgili yüce ülkelerine aykırılık teşkil ettiğini söyledi. Bakan Abdullahyan görüşmede ayrıca Viyana görüşmelerinden sonuçlarına işaretle anlaşmanın kesinleşmesi için Amerika'nın gerçekçi yaklaşım sergilemesine ihtiyaç olduğunu, Amerikalıların aşure taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı İran ile Katar'ın ekonomik işbirliği için sahip oldukları imkan ve kapasiteyi işaretle iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların takip edilmesine vurgu yaptı. Katar Dışişleri Bakanı da bölgede İran İslam Cumhuriyeti'nin katılımı ve varlığı ile güvenliğin sağlanmasının önemine vurgu yaptı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani ile yaptığı görüşmede Nikab'da düzenlenen altılı zirvenin Filistin davasına büyük bir ihanet olduğunu belirtti. Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Çin'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin bin Abdullahyan, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Ali Sani ile görüştü. Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ve Viyana görüşmeleri ele alındı. Viyana'daki müzakereler hakkında Katarlı mevkidaşına bilgi veren Emir Abdullahyan, Viyana'da nihai bir anlaşma sağlanmasının Amerika tarafının gerçekçi tavrına bağlı olduğunu ifade ederek, nükleer anlaşmada yer alan tarafların haftalardır yürüttüğü yoğun çabaları sonuca varması için Amerika'nın aşırı taleplerinden vazgeçmesi gerekiyor dedi. Emir Abdullahyan, Katarlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede işgal altındaki Nekka'da düzenlenen kötülük zirvesine tepki göstererek altılı zirveyi kınadı. Söz konusu zirveyi Filistin davasına büyük bir ihanet olarak nitelendiren Emir Abdullahyan, Siyonist rejimin İslam dünyasının temel sorunu olduğunu belirtti. Bakan Emir Abdullahyan, ne yazık ki bazı ülkeler hain girişimlerle dünya Müslümanlarının Kudüs ve Filistin davasına çelişmesine rağmen bu rejimle ilişkilerini normalleştirmeye çalışıyor diye konuştu. Nikab zirvesi Amerika'nın yanı sıra Siyonist rejim, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Mısır Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenmişti.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Çin'in Anhui eyaletindeki Tongsi kentinde Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü. Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Çin'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi. İran medyasına göre Emir Abdullahyan, Çin ziyareti çerçevesinde Çin'in mevkidaşı Wang Yi ile bir araya gelecek. Üçüncü tur Afganistan konumlu toplantı 30-31 Mart günlerinde Çin'in Anhui eyaletindeki Tongsi kentinde düzenlenecek. Bakan Abdullahyan, Wang Yi ile gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde Çin'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan Afganistan konulu toplantıya katılmaya hazır olduğunu söylemişti. Afganistan'a komşu ülkeler Dışişleri Bakanları toplantısının ikinci turu Ekim 2021'de Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Endonezya ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları ile Çin'in Tunşi kentinde düzenlenen Afganistan'a komşu ülkeler toplantısının kulisinde bir araya geldiler. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile yaptığı görüşmede New York'taki görüşmenin ardından Çin'de gerçekleşen bu görüşmenin önemli ve iyi bir fırsat olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Türkmen mevkidaşı Reşit Meredov ile de yaptığı görüşmede yeni yıl ve Nevruz bayramını kutlayarak Nevruz'un iki ülkenin tarihi ve medeniyetsel köklerinden geldiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı bugün ayrıca Katar, Pakistan ve Rusya Dışişleri Bakanları ile Çin'de görüşmelerde bulundu. Bakan Emir Abdullahyan Salı günü Afganistan'a komşu ülkeler toplantısına katılmak üzere Çin'e gitti. Toplantı yarın İran, Pakistan, Çin, Türkmenistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan ve Katar Dışişleri Bakanlarının katılımıyla başlayacak.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Siyonist rejimiyle ilişkilerin sürmesinin asla kabul edilemez olduğunu, bu rejimin her yerde istikrarsızlık ve olaylara sebebiyet verdiğini kaydetti. Komutan Selami bugün Ebu Musa adasını ve bu adadaki birlikleri ziyaret ederken yaptığı açıklamada, Fars Körfezi'nin güneyindeki bazı rejimlerin maalesef Siyonist rejimiyle güvenlik ve siyaset alanında ilişki kurduğunu, bunun bölge güvenliği için ciddi tehdit sayıldığını vurguladı. Komutan Selami sözlerinin devamında stratejik adalarda konuşlu güçlerin hazırlık seviyesine iyi nitelerken son yıllarda devrim muhafızlarının İHA, füze, deniz aracı, elektronik savaş, hava, deniz ve denizaltı alanlarında olağanüstü ilerleme ve kazanımlara imza attığını, bu başarıların hızlı ve etkin yanıt vermek için önemli olduğunu ifade etti.
Son 24 saatte İran'da koronavirüsten hayatını kaybeden kişi sayısı 49'a ulaştı. İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada dünden bugüne kadar 2987 kişide koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 409'unun tedavi altına alındığını belirtti. Bakanlık İran'da korona yakalanan vatandaş sayısının 7.159.733 kişiye ve hastaneden taburcu olan veya iyileşen vatandaşların sayısının da 6.868.435 kişiye çıktığını duyurdu.
Türk denizlerinde yakın zamanda iki mayının tespiti Türk Deniz Kuvvetleri'ne teyakkuza geçirdi. Emekli Deniz Albay Alp Kırık Kanat, sürüklenen demirli mayın zarfları sivil deniz ticari trafiğine bir tehdit oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde sürüklenen mayın tehdidinin devam edebileceğini düşünebiliriz değerlendirmesinde bulundu. Rusya Federal Güvenlik Servisi 19 Mart'ta yaptığı açıklamada Ukrayna Deniz Kuvvetleri Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yüzni limanlarından yakınlarına yaklaşık 420 adet eski mayın döşedi. Yerinden kopan mayınların İstanbul Boğazı'na ve ardından Akdeniz Havzası'na denizlerine sürüklenme olasılığı dışlanmıyor uyarısında bulunuldu. Kurumun açıklamasında Ukrayna Deniz Kuvvetleri Odessa, Ochakov, Chernomorsk ve Yüzni limanlarının yakınlarına Yam ve Yarm tipinden yaklaşık 420 adet eski mayın düşedi ifadelerine de yer verildi. Bu açıklamanın ardından Türkiye ve Karadeniz ülkeleri teyakkuza geçti. Açıklamanın üzerinden henüz 7 gün geçmişken 26 Mart'ta sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında sivil ticari bir gemi mayın tespit etti. Ukrayna mayınları ile eşlenen ve eski tip olduğu belirtilen bu mayın, sualtı savunma timleri tarafından imha edildi. 28 Mart'ta ise bu sefer de Bulgaristan sınırına yakın İnaeda açıklarında bir mayın tespit edilmiştir ve SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Ukrayna krizinin patlak vermesinin Avrupa'da uzun süre boyunca güvenlik konusunda yaşanan ihtilaflardan kaynaklandığını söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Ukrayna krizine dair değerlendirmede bulundu. Wang Yi yaptığı açıklamada krizin sebebinin Avrupa'da uzun süredir güvenlik konularında yaşanan ihtilaflar olduğunu belirtti. Bakan, diyalog ve müzakereler yoluyla Avrupa'da etkili ve sürdürülebilir bir güvenlik sistemi inşa edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Wang, Çin, Rusya ilişkileri değişen uluslararası uluslararası konjonktürde yeni testlere tabi oldu ancak doğru yönde ilerlemeyi sürdürdü ifadelerini kullandı. Moskova ile Pekin ilişkileri daha da gelişmeye kararlı olduğuna işaret eden bakan ayrıca çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılmasını anımsattı. Wang Qin bu yeni dönemde Rusya ile ülke liderlerinin rehberliğindeki ilişkileri yüksek seviyeye taşımak üzere birlikte çalışma arzusunda diye konuştu.
Metropol Araştırma Şirketi'nin anketine göre seçmenlerin %82.1'i KDV indiriminin temel gıda ürünleri fiyatlarına yansımadığını belirtti. Metropol Araştırma Şirketi'nin sahibi Özel Sencar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu katma değer vergisi indirimleriyle ilgili araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Sencar'ın tweet hesabından paylaştığı sonuçlara göre elektrik faturalarında KDV'nin indirilmesi sizi nasıl yansıdı sorusuna %47.3 hiç etkilemedi. %30.8 faturalar daha da yükseldi, %12.3 rahatlattı ve %9.6 haberim yok, duymadım yanıtını verdi. KDV indiriminin hiç etkilemediğini söyleyenlerin oranı AK Parti'de %36.8, CHP'de %49.1, İYİ Parti'de %45.4, HDP'de %55.1, MHP'de 56.1, Saadet Partisi'nde 36.8, Deva Partisi'nde %60 oldu.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyaddin Hale ve beraberindeki heyet ile görüştü. El Menar televizyon kanalına göre Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyaddin Hale ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Beyrut'ta gerçekleşen görüşmede Filistin'deki son durum başta olmak üzere 1948'de işgal edilmiş topraklarda düzenlenen şehadet eylemleri ve bölgesel konular ele alındı. Tel Aviv kentinde dün 3 farklı noktada gerçekleştirilen şehadet eylemlerinde 5 işgalci yerleşimci öldürülürken bazı işgalciler de yaralanmıştı. Bu eylemlerle birlikte son 8 gün içinde Filistin'in 1948'de işgal edilmiş bölgesinde gerçekleştirilen 3 şehadet eyleminde öldürülen toplam işgalci sayısının 11'e çıktığı ifade edildi.
30 Mart 1976'da yaşanan olayların anısına 30 Mart tarihi Filistin'de toprak günü olarak ihya ediliyor. Bu tarihte işgal yönetiminin Filistinlilerin 21 bin dönüm arazisini gasp etmesini protesto amacıyla 1948'de işgal edilmiş toprakların değişik bölgelerinde gösteriler düzenlenmişti. Bu gösteriler esnasında çıkan çatışmalarda 6 Filistinli şehit edilmiş, çok sayıda Filistin'e de yaralanmıştı. 30 Mart tarihi Filistin topraklarının bütünlüğünün yeniden gündeme getirilmesi, Siyonist devletin bir işgal devleti olduğunun vurgulanması ve Filistin topraklarında Siyonistlerin meşru bir haklarının da olmadığının dile getirilmesi amacı ile toprak günü olarak kutlanmaktadır. 30 Mart'ın toprak günü olarak ihya edilmesi geleneği ise 46 yıldır sürdürülüyor. 30 Mart 1976 tarihli Filistin halkının atalar diyarını savunmak ve zorla buradan göç ettirilmiş olan mültecilerin tekrar geri dönüşünü sağlamak için çaba gösterme noktasında bu halkın birlik olmasında önemli bir dönemiştir. Bu yılda toprak günü Filistin'in içinde ve Filistinlilerin yaşadığı daha başka ülkelerde çeşitli etkinliklerle ihya ediliyor. İslami Direniş Hareketi bu münasebetle bir bildiri yayınlayarak toprak gününün Filistin halkının işgale karşı durma, kararlılık ve direniş için ulusal birliğin anlamalarını ilham eden önemli bir istasyon olduğunu belirtiyor. Hamas açıklamasında Filistin halkının topraklarını savunma yolunda birçok kıymetli insanının şehit verdiğini hatırlatırken, bu şehitlerin kanlarının köklü bir devrimi şekillendirdiğini, bayrağı hiç solmayan ve düşmeyecek olan direniş ruhuyla bu devrimin nabzının atmaya devam ettiğini dile getirdi.
Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye, Tel Aviv'de gerçekleştirilen şehadet eyleminden dolayı memnuniyetini dile getirerek bu eylemin Filistin haritasını yeniden çizdiğini belirtti. Arap medyasına göre Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniyeh dün akşam saatlerinde Tel Aviv'de gerçekleştirilen şehadet eylemiyle ilgili olarak yazılı açıklama yayınladı. Bu eylemden dolayı memnuniyetini dile getiren Haniyeh, Filistin halkı ve özgürlükseverler Ziya Hamarişi'nin kahramanca eyleminden gurur duymaktadır. Hamarişi bu eylemle Siyonist rejimin tüm yapısını sarstı ve Filistin halkı arasında mübarek toprakları koruma ruhunu yaşatan Toprak Günü arifesinde vatanın haritasını yeniden çizdi dedi.
Bir grup Iraklı dini mercilere yönelik hakareti kınarken Kürdistan Demokrat Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı için adayını reddettiler. Irak Kürdistan Demokrat Partisi'ne yakınlığı ile bilinen Naif El Kürdistan'ı son günlerde Arap olmayan dini mercilere yönelik hakaret içerikli açıklamalarda bulundu. Bu durum Şii grupların tepki ve öfkesine yol açtı. Irak'ın başkenti Bağdat'ın Tahrir Meydanı bugün Naif El Kürdistan'ın Irak'ta dini mercilerine yönelik hakaretini protesto eden bir grubun eylemine sahne oldu. Eylemciler Kürdistan Demokrat Partisi'nin üyelerinden Reyber Ahmet'in Cumhurbaşkanlığı için adaylığını da reddettiler. Eylemciler Irak Cumhurbaşkanlığı için İsrail kiralık unsurunu istemiyoruz yazılı pankartlar taşıdılar.
Sırada bültenimizin son haberi var. Riyad'daki Yemen konulu görüşmeler bugün başladı. Görüşmelere Yemen'in eski ve firari Cumhurbaşkanı Mansur Hadi ve Sarullah bulunmuyor. Öte yandan genel kaynaklar Amerika'nın Yemen özel temsilcisi Land King'in Riyad'a geldiğini duyurdu. Suudi koalisyon Yemen'e yönelik askeri saldırılarını durdurduğunu açıkladı. Yemen'e Sarullah hareketi son günlerde tek taraflı olarak ateşkes ilan edip Suudi koalisyona barış planı sunmuş, Riyad'dan bu fırsatı değerlendirmesini istemiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz NAKAP toplantısı hedefler ve sonuçlar etrafında. Dört Arap ülkesinin Dışişleri Bakanları ile Siyonist rejim ve Amerikan Dışişleri Bakanları işgal altındaki Nakab Sahrası bölgesinde toplantı düzenlediler. Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas Dışişleri Bakanları Siyonist rejim ve Amerikan Dışişleri Bakanları ile birlikte Nakab'da bir araya gelerek ortak bir toplantı düzenlediler. Bu toplantı Arap ülkelerinin İsrail'de düzenledikleri ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. Son bir haftada Mısır, Ürdün ve işgal altındaki Filistin topraklarında 3 zirve düzenlendi. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır her 3 toplantıya katılırken Siyonist rejimi ise Şarm el-Şeyh ve Nakab toplantısına katıldı. Ürdün'ün El-Akabe toplantısına katılan Irak haricinde diğer katılımcı ülkeler Siyonist rejimi tanımış ve bu rejimle diplomatik ilişkiler kurmuş bulunuyor. Böylece Arap ülkelerinin Siyonist rejimiyle toplanmaları 2020 yılında başlayan normalleşme sürecinin devamı niteliğindedir. Diğer önemli bir konu ise bu toplantı Arap ülkeleri Dışişleri Bakanlarının işgal altındaki Filistin topraklarındaki ilk toplantısı sayılmasıdır. Şimdiye kadar Siyonist rejimin katılımıyla düzenlenen toplantıların tamamı Arap ülkelerindeydi. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri son bir yılda defalarca işgal topraklarına ziyaret gerçekleştirmiş olsalar da ancak Arap ülkelerinin katılımıyla işgal topraklarında şimdiye kadar çok taraflı bir toplantı düzenlenmemiştir. Arap dünyasının ünlü uzmanlarından Abdulbari Atvan Nakab zirvesi hakkında yaptığı bir değerlendirmede Arap ülkelerini resmi ve aleni olarak kendi kucağını işgal rejimini her düzeyde açarak bu rejimin güvenliğini sağlamaya çalıştıklarını işaretle bu rejimlerin utanmadan, sıkılmadan, kendi onur ve izzetini düşünmeden direniş cephesi karşısında yer almak için bu tür toplantılara katıldıklarını vurguladı.
Diğer bir konu ise bu toplantı Amerika'da Joe Biden'in iktidara gelmesinden sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın katılımı ile ve Siyonist rejim ve Arap ülkeleri yetkilileri ile birlikte düzenlenen çok taraflı ilk oturum sayılıyor. Bu durum Biden yönetiminin de Siyonist rejimin menfaatlerine ve normalleşme sürecine büyük önem verdiğini gösteriyor. Diğer bir mesele de bu toplantının Ukrayna krizi sırasında gerçekleşmiş olmasıdır. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu toplantıya katılması da bu ülkelerin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında Amerika'yı destekleyeceklerini gösteriyor. Başka bir deyişle Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fas, Ukrayna savaşı hakkında resmi bir yaklaşım ortaya koymuş olmasalar da ancak bu toplantıda pratik olarak Amerika'nın yanında durdular. Öte yandan NAKAP toplantısı Viyana görüşmelerinde anlaşma elde edileceği bir zamanda gerçekleşti. Siyonist rejim, İran'ın bloke edilen paralarının serbest bırakılması ve yaptıranların kaldırılmasından endişe duyduğundan anlaşmanın sağlanmasını önlemek için yoğun şekilde çaba göstermektedir. Bundan önce de Siyonist rejim de bazı Arap rejimleri İran karşıtı toplantılar düzenlemişlerdir ancak herhangi bir başarı veya kazanım elde etmeyi başaramamışlar. Gelenen aşamada düzenlenen bu oturumlar İran'ın konumunu zayıflatmadığı gibi İslam Cumhuriyeti'nin bölgede büyüyen rolü ve konumunu göstermiştir. Ve son konu şu ki Arap ülkelerinin Siyonist rejim ile düzenledikleri bu tür toplantılar işgal rejiminin Filistinlilere karşı şiddetinin artmasına zemin sağlıyor.
Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise uluslararası ticarette doların payının azalması etrafında. Uluslararası ticarette Amerikan para birimi olan doları payı giderek azalmakta. Sadece Şubat 2022'de doların küresel ticaretteki payı %1 oranında fazla düştü. Uluslararası Bankalar Arası Finansal İletişim Toplumu sisteminin bildirdiğine göre uluslararası ticarette doların kullanım oranı %1.07 düşerek %38.85'e geriledi. Diğer yandan avronun payı Şubat'ta %1.23 oranında arttı. Amerika'nın müttefikleriyle birlikte Rusya'ya karşı en ağır yaptırımları uygulamaları ve de bu ülkenin ticareti ve enerji ihracatının önlenmesi şimdiye kadar uluslararası ticarette baskın konumda yer alan doların yerine başka dövizlerin kullanılması için saykanın artmasına yol açmıştır. Uzmanlar Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptırımlarının bazı ülkeleri de doları ticarette kaldırmaları için teşvik ettiğini, bunun da Amerikan Hazine Bakanlığı'nın tahvillerinin alımı için talebin düşmesine yol açabileceğine inanıyorlar. Uzmanlar dünyada en büyük rezerv kaynağı olmayı hala sürdürmesine rağmen doların Amerika tarafından bir finansal silah olarak kullanılmasının birçok ülkenin doların yerine başka dövizleri kullanmaya yönelme hızını artırabileceğini bildiriyorlar. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını bahane ederek Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar uygulayan, hatta Merkez Bankası ve büyük finans kuruluşlarına ambargo uygulayan Amerika bir kez daha kendisinin geliştirdiği finansal sistemi ve doları başka ülkelere karşı bir baskı unsuru ve silah olarak kullanmaya devam ettiğini kanıtladı. Bunu gören bazı ülkeler de Moskova ile ticarette kendi milli para birimlerini kullanma yaklaşımını takip etmeye başlamışlardır. Bu doğrultuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ekonomik ilişkilerin sürdürülmesine vurgu yaparak Ankara ve Moskova'nın ikili ticarette dolar, avro, ruble, altın ve Çin para birimini kullanabileceklerini ifade ettiler. Erdoğan da ülkesinin Rusya ile ticarette rubleyi kullanabileceğini belirtti.
Aslında Amerika'nın doları Rusya'ya karşı baskı aracı olarak kullanması Putin'in 24 Mart'ta Rusya'nın dost olmayan bazı ülkelere doğalgaz satışı karşısında bu ülkenin milli para birimi olan ruble talep edeceğini duyurdu. Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri Amerika ile birlikte Japonya, İsviçre ve Norveç bu listede yer alıyor. Böylece Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'dan doğalgaz alan Avrupalı ülkeleri ruble ile satın aldıkları gazın parasını ödemeye zorlayarak bu ülkelere Rus para birimini almaya yönlendirmeye, böylece ruble kaybettiği değerin bir kısmını telafi etmeye çalışmakta. Ayrıca bu yöntemle Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan Amerika ve Batı müttefiklerine yanıt vermeye gayret göstermekte. Rusya Merkez Bankası Başkanı, Moskova'nın başka ülkelerle ticarette doları kaldırmaya doğru hareket etmenin nedenlerinden birinin yaptırımlar olduğunu ifade ederken, küresel atmosferin değişmekte olduğunu hissettiğini, aşamalı olarak dünyada çok dövizli para sistemine doğru hareket etmekte olduklarını vurguladı. Dünyada petrol ve doğalgaz fiyatlarının büyük kısmının dolar ile yapıldığına göre, Washington bu durumu rakip ve düşman ülkelerine karşı bir darbe ve baskı aracı olarak kullanıyor. Amerika'nın doları her daim bir araç olarak kullanması, ülkelere başka dövizleri kullanmaya yönlendirmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysel Feriver. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci ve siyasi yorumcu Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuşuyoruz. Türkiye'nin iç gelişmeleriyle ilgili bu hayat pahalılığı ve aslında bununla ilgili gelen tepkileri ele almak istiyoruz. Mehdi Bey, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, asgari ücret 4250 lira olduğu %50 zam yaptık diye gece gündüz reklam yaptılar ama ne çare, yıllık %124'lük enflasyonla sizin yaptığınız %50'lik zam daha 7 milyon asgari ücretlinin eline geçmeden buhar oldu gitti dedi. Şimdi bu hayat pahalılığı ile ilgili Türkiye'de siz durumu nasıl takip ediyorsunuz efendim? Türkiye'de aldığım bilgilere göre bugün yoksulluk sınırı 15 bin liraya dayanmıştır. Nasıldır vaziyet, siz nasıl görüyorsunuz?
Şimdi Türkiye aslında Ukrayna'dan nasıl bir savaşın ortaya çıktığını değerlendirdik. Ukrayna'da bir birdenbire olan bir yaşam söz konusu. Ancak Türkiye'de ekonomik anlamda aslında Ukrayna'dan hiç de geri kalmayan bir boyutta olduğunu belirtmek mümkündür. Çünkü Türkiye'de uzun süreyi kapsayan bir ekonomik bunalım, ekonomik kriz aslında kendini çok ciddi anlamda siyasi gündeme de taşıyor. Burada çeşitli partilerin, hani çeşitli partiler derken muhalif gibi görünen, oysa ki muhalif olmayan aslında, özünde muhalif olmayan bazı partiler ortaya çıktı. Yeniden Refah Partisi de dahil olmak üzere Türkiye'nin sorunlarına gerçekçi çözüm üreten, perspektif ileri süren bir parti söz konusu değildir şu anda ne yazık ki Türkiye'de. HDP'yi bunun dışında tutuyorum. Türkiye'nin acilen demokratik perspektife sahip bir siyasi oluşuma ihtiyacı vardır. Bu yaşamsal düzeyde. Çünkü Türkiye'nin bütün sorunları tıkanmıştır. Ekonomik kriz bunun, bu tıkanmanın, siyasi tıkanmanın bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Böyle olduğundan dolayı bazı siyasi partiler teşvik açıklamalar yaparken kendilerini sanki dışta tutan, şöyle bir imaj verme ihtiyacını duyuyorlar. İşte biz yönetime gelirsek biz şu kadar maaşı yükseltiriz, bu kadar maaşı yükseltiriz diye açıklamalar yapıyorlar. Özünde bu açıklamaların Türkiye halklarıyla alay etmekten öte gerekiyor. Çünkü sadece oylara göz diken, oy alımına göz diken bir yaklaşım vardır. Sadece gözünü oy almaya diktiği için bazı maaşlardan söz ediyorlar. Oysa ki Türkiye'nin neye ihtiyacı vardır? Bu gerçekleşmeden Türkiye'nin hiçbir zaman ekonomik sorunları çözülemez. Türkiye'nin ekonomik krizden çıkamaz. Türkiye'de demokratikleşme gerçekleşmeden Türkiye'nin ekonomik refaha kavuşmasını belirtmek hayalden öte bir anlam taşımayacaktır. Bu açıdan yapılan açıklamaların açıklamalar zaten kamuoyu nezdinde de, yani Türkiye kamuoyu nezdinde de ciddi karşılanmadığını rahatlıkla görmek mümkündür. Pek itibar görülmemekte. Çünkü söylenenlerin bir tekrarından öteye gitmeyen bazı mesajlar söz konusu. Bundan dolayı da Türkiye kamuoyu pek bir itibar göstermiyor. Yani kamuoyunda öyle ciddi bir karşılığı, ciddi bir ağırlığı olmuyor bu açıklamaların. Çünkü asıl sorunların çözümüne parmak basan bir yaklaşım yoktur ne yazık ki bu partilerin açıklamalarında. 6 parti, 7 parti bir araya gelip toplasan etki bir parti etmeyen bir yaklaşım söz konusu. Gerçeği bu. Yani açıklamalar ve Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz diye sorulduğunda AKP'nin şu anda yaptığının çok da ötesine gitmeyen yaklaşımlar tekrarından başka bir şey göremiyoruz.
Evet.
O açıdan Türkiye kamuoyunda şu anda bir muğlaklık ciddi anlamda hakimdir diyebilirim.
Tahran Radyosu.
Yani ağırlıklı olarak siz bu durumun dış politikadan kaynaklandığını mı düşünüyorsunuz acaba?
İlla ki yani şunun ismini bile doğru dürüst bir parti koyamıyor.
Evet.
Ya bu kadar askerileşme, bu kadar diyelim dış askeri müdahaleler Türkiye'ye ne kadar ekonomik yüklüyor. Durup dururken bu kadar diyelim dış politikada deyim yerindeyse her tarafa burnunu soktuğun zaman tabii ki bunun ekonomik karşılığı ekonomik kriz olacaktır. Yani bunu bilmemek yani saflık olur. Diğer yandan şu anda Türkiye'nin dışta yürüttüğü operasyonlar, askeri operasyonların harcamalarını tespit ettiğin zaman Türkiye ekonomisini çok çok zorlayan, krize sokan yaklaşımlardır. Yani bu noktalarda da dış politikada kazanılan da hiçbir şey yoktur. Bunu rahatlıkla belirtmek mümkün. Hep kriz ve hep kayıp. Türkiye'ye yüklenen bir ekonomik kayıptan öte bir şey değildir. Yani dış saldırılar, işte askeri harcamalar, bunlar SİHA'lar, ondan sonra bombalara harcanan para, askeri uçaklara harcanan para Türkiye ekonomisini şu anda krizin eşiğine getirmiş ve artık bunalıma sokmaktadır. Bunların görülmesi gerekirken bakıyorsun Türkiye partilerinde bu noktada da asıl sorunun asıl can alıcı noktasından açıklama yapan pek bir parti yoktur ne yazık ki HDP dışında.
Evet. Mehdi Bey, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de devam eden hayat pahalılığı konusu etrafında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Seyahatnamelerde Nevruz Diyarına Yolculuk.
Değerli dinleyiciler, Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız ve seyahatnamelerde Nevruz Diyarına Yolculuğu ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Seyahat ve turizm kültürler arası diyalog ve uzlaşma sağlama aracıdır ve her biri konuklarla ev sahipleri arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan çeşitli boyutları söz konusudur. Ev sahibi toplumun kültürü ve gelenek ve görenekleri belki de bu ilişkinin kurulmasında en önemli etken olabilir. Nitekim eskilere dayanan tarihi ve zengin kültürü olan ülkeler turizmin gelişmesi için uygun zeminden yararlanır. Bu arada Nevruz Bayramı geniş ve göz kamaştıran özellikleriyle tarih boyunca yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken etkinliktir.
Milletleri ve kavimlerin ayinleri, merasimleri ve hatta bazı sanatları onların manevi mirası ve kimliğinin önemli bir parçasıdır ve pekiştirilmediği takdirde zamanla unutulur. Bu arada bazı milli merasimler, şenlikler ve ayinler, milletlerin tarihi ve geçmişiyle bütünleşmiş ve zamanla başka milletlerce de benimsenmiş ve hatta takdir edilmiştir.
Günümüzde toplumlara merasimlerine, ayinlerine, gelenek ve görenek çeşitlerine, antropoloji ile insan bilimi gibi bilimlerle araştırmak daha geniş boyutlara ulaşmıştır. Nitekim dünyanın bazı yörelerinde bunların her birinin nasıl ortaya çıktı ve biçimi ve düzenledikleri zamanın köklerini araştırmak ilgi çeken mirasimleri etkili bir kültürel fenomene çevirdi ve turizm sektörünce kullanıldığı anlaşılıyor.
İran derin tarihi, göz kamaştıran medeniyeti, değişik ve cazip coğrafyası olan bir ülke olarak geçmişten günümüze dek dünyanın dört bir yanından seyyahların ve turistleri ağırlayan bir ülke olmuştur. Nitekim tarihi belgelerde ve kitaplarda yapılan araştırmalar bu insanlardan bazılarının İran hakkında seyahatname ve kitaplar yazarak İran'ın kültür ve gelenek ve görenekleri hakkında birçok ilginç noktaya işaret ettiği anlaşılıyor.
Kuşkusuz İran stratejik konumu itibariyle her zaman sömürücü devletlerin ilgisini çekmiş ve bu devletler sömürücü hedefleri doğrultusunda İran'la ilgilenmiştir. Örneğin Kacarlar döneminde ve özellikle Kral Nasreddin'in iktidarın başında bulunduğu yıllarda birçok yabancı büyükelçi İran'da siyasi ve iktisadi hedefleri doğrultusunda görev yapmış, özellikle İngiltere devlet türlü adların altında İran'a ajanlarını göndermiştir. İngiliz ajanlar onlara verilen siyasi görevin yanı sıra İran'da iktisadi, sosyal ve kültürel boyutları da inceliyordu. Ama maalesef bu ajanlar bunu İran kültürünü merak ettikleri veya ilgi duydukları için değil, daha çok İran devletinden daha fazla taviz koparmak için İranlıların huyunun soyunu öğrenmek zorunda oldukları için yapıyordu. Bu yüzden bu ajanların çoğu İran'da görev yaptıkları sırada ve sonrasında siyasi misyonları doğrultusunda İran halkının özellikleri, gelenek ve görenekleri hakkında gözlemlerine bağlı bulundukları devlete yazılı olarak rapor ediyordu.
Burada biz bu kitapları ve tarihi belgeleri gözden geçirmek niyetinde değiliz. Sadece yazılan seyahatnamelere ve belgelere bakarak son birkaç asırda Nevruz Bayramı kutlamalarında ne gibi değişikliklerin yapıldığını öğrenmek istiyoruz. Zira bu eserlerin hiçbirinde Nevruz Bayramı'nın mahiyeti, tarihi ve önemini işaret edilmemiş ve yazılanlar sadece kentlerde yaşanan gelişmeler veya sarayda düzenlenen etkinliklerin detaylarıyla ilgilidir. Buna göre bu eserleri gelişmeleri rivayet eden eserler olarak adlandırabilir ve Nevruz Bayramı'nı tanımak için asil kaynaklara ve araştırma raporlarına başvurabiliriz.
Tahran Radyosu.
Herodotus milattan önce yaşayan Yunanlı tarih yazarıdır ve tarih üzerine ünlü bir kitabı vardır. Herodotus bu eserde Büyük Kuroş, Kambuciye, Daryush ve Haşayarşa adlı kralların hakkında ve onların döneminde İran halkının bazı ahlaki özellikleri, gelenek ve görenekleri hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Herodotus Nevruz Bayramı hakkında şöyle yazmıştır. İran'da yeni yıla girerken Hahameneşe kralı kapıları kapalı olan sarayında sabah güneş doğmadan uyanır ve beklemeye başlardı. Güneş ilk ışınlarını yaymaya başladığında biri kralın özel dairesi kapısını çalar ve kral kim olduğunu sorardı. Kapının ardından bir ses şöyle derdi. Kapıyı açın, ben Ahura Mazda'nın temsilcisiyim ve yeni yılı beraberimde getirdim. O sırada kralın odasının kapısı açılırdı. Güzel ve genç bir adam içeri girerdi. Ardından bir başka genç vardı ki elinde gümüş sürahilerde buğday gilleri, baklagilleri, arpa, buğday, pirinç ve yeni altın sikkeleri getirerek krala hediye ederdi.
Herodotus şöyle devam ediyor. Kral bolluk ve Tanrı'nın rızkının işareti olan yiyeceklerden yerdi ve zenginlik işareti olan sikkelerden alırdı. Ardından sarayın kapıları halka açılırdı ve halk kralları ile buluşur ve onu tebrik ederek altın sikke alır ve sorunlarının ve dertlerini krala anlatırdı. Bu merasim 6 gün boyunca devam ederdi. Ardından sarayın kapıları tekrar kapanırdı.
Herodotus'a göre İran halkı doğum günlerini Nevruz Bayramı'ndan daha çok önemsiyor ve onun için büyük kutlama düzenliyordu. Herodotus bu konuda şöyle yazıyor. Yılın tüm günlerinden İranlıların diğer günlere nazaran kutladıkları tek gün doğum günleridir. İran halkı bugün de evlerine daha çok eşya ile döşemeye özen gösterir. Zengin İranlılar bugün de dana veya deve keser, yüksek kesim bunun yerine daha küçük hayvanları keserek pişirir. Gerçi Herodotus'un Nevruz hakkında verdiği bu bilgi cüz'i ve azdır ama yine de eski İran'da Nevruz'un mazisine ışık tutabilecek niteliktedir.
Nevruz Bayramı, İran halkının diğer beşeri toplumlarla barışçıl bir şekilde bir arada yaşama çabasıdır. Nevruz Bayramı, tüm halk kesimlerinin katılımı ve toplu bir şekilde kutlanır. Nevruz Bayramı kültüründe azınlık diye bir kavram yoktur. Nevruz, İranlıların kimliğinin bir parçasıdır ve kalıcılığının sırrını bu milletin düşünceli ayinlerinde aramak gerekir.
İran halkı sevinmeye ve mutlu olmayan büyük önem verirdi ve bu yüzden de her gelişmeden yaşamlarını neşelendirmek için de yararlanırdı. Safevi kralı Abbas döneminde İran'da seyahat gerçekleştiren İspanyol seyyah Garcia de Silva Figura Nevruz Bayramı'nın bu boyutuna işaret ederek şöyle yazıyor. Nevruz Bayramı gecesidir ve kral ordu mensuplarını yemeğe davet ederek herkese 10 şahi bayramlık vermişti. Ziyafete katılanların elinde içinin su ile doldurup başkalarının üzerine serptikleri bakırdan bir kap vardı. Bazen de bu kabı birbirine doğru atardı. Öyle ki birçoğunun kafası kırılır ve bazıları bu darbe yüzünden oracıkta ölüyordu.
1624 yılında İran'a gelen Rus iş adamı Fedot Afanas Yeviç Katov da şöyle yazıyor. İnsanlar Nevruz Bayramı'nda kırmızı yumurtaları elleriyle kırıyor ve birbiriyle öpüşüyor ve odalarını ve bahçelerini halı ile döşüyor ve üzerine değerli eşyalarını yerleştiriyordu. Dükkanları beyaza boyuyor ve çiçeklerle süslüyorlar. Sabah saatlerinde tüm mağazalarda ve evlerde mum ve lamba yakılıyor ve çiçeklerle süsleniyor. Bayram günlerinde çarşı pazar tatildi ve sadece meydanlarda çeşitli oyunlar sahneleniyordu. Saray bahçesinde konuklar eğlendirilmek üzere birkaç kişi güreşiyor, cambazlar ve palyaçolar oyunlarını sergiliyor ve bazen de öküz ve koç savaşı düzenleniyordu.
XVII yüzyılda İran'a seyahat eden Fransız seyyah Jean Chardin yazdığı seyahatnamesinde Nevruz gelenekleri hakkında şöyle yazıyor. İran halkı eski gelenekleri doğrultusunda Nevruz'da birbirine boyanmış yumurta hediye ediyordu. İranlılara göre yumurta hayatın ve mahlukların başlangıç noktasıdır. Kral yaklaşık 500 kadar boyanmış yumurtayı eşlerine hediye etti. Yumurtalar altın kaptaydı ve 4 minyatür resimle bezenmişti. Kral sofranın başında mücevherlere boğulan kraliyet kadınları arasında otururdu. Oturanların arasında samimi sohbet devam ediyordu. Ardından kralın emri üzerine çalgıcılar ve şarkıcılar içeri girdi ve orada bulunanları eğlendirdi. Bir başka odada sarayın müneccimi yeni yılın başladığı anı büyük bir dikkatle tahmin etmeye çalışıyordu. Yeni yıla girildi ilan edilir edilmez havai fişek gösterisi başladı ve saray kadınlarının hizmetkarları sevinçten ağlamaya başladı. O sırada sarayın muhafızları da tüfek ve topla ateş ederek haberi kamuoyuna duyururdu. Bazıları da davullara vurmaya ve zurnalara da üflemeye başladı.
Fransız seyyah Chardin halkın sevinç gösterilerinden bazılarını işaretle şöyle devam ediyor. İran halkı yeni yıla girerken suya bakıyorlar. Şöyle ki su aydınlıktır ve eğer biri yeni yıla girerken suya bakacak olursa yıl boyunca kendini mutlu hissedecektir. Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayet okunmuş, herkes yeni elbisesini giymiş, su ve gül suyu içilmiştir. Büyükler, akrabalar ve dostlar tebrik edilmiş ve tatlılar dağıtılmıştır. Evin büyükleri ev halkına, yakınlarına, hizmetçilere ve arkadaşlarına hediye verir ve yoksulların, dervişlerin ve seyitlerin arasına sadaka dağıtır. Evlerde en güzel yemekler tedarik edilir ve herkes o anları musiki dinlemek, ziyaretlerde bulunmak ve hediye alışverişiyle mutlu anları yaşar.
Fransız seyyah Chardin'e yazdığına göre İran halkı ilkbaharda yeşillikler de kaplı testiler yapar ve bu testilere bakmak gözü güçlendirdiği gibi gönülleri de neşelendirir ve bu testilerle evlerini bezerler. Bunun için bir otun tohumunu biraz kumla karıştırıp ıslatıyorlardı ve testinin dışına sürüyorlar. Ardından üzerine ıslak bezle kapatıyor ve testiyi su ile dolduruyorlar. Testinin üzerindeki tohumlar yavaş yavaş yeşeriyor ve Nevruz Bayramı'nın son günü olan 13. güne kadar evleri süslüyorlar.
Değerli dinleyiciler, Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız ve seyahatnamelerde Nevruz Diyarı'na yolculuğu ele aldığımız sohbetimizin birinci bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir, turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Mutlu kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yemen Savaşı'nın 7. yılı nasıl geçti?
Değerli dinleyiciler, Suudi rejimi ve başını çektiği koalisyonun Yemen milletine dayattığı savaşın 7. yılını ele aldığımız kısa sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Yemen Savaşı 26 Mart tarihinde 8. yılına girdi. Peki ama bu savaş 7. yılında nasıl geçti? Birlikte bakalım.
Yemen'de savaş 7. yılı ülkenin çeşitli bölgelerinin Suudi rejiminin başını çektiği ittifakı tarafından bombardıman edilmesi ve Yemenli güçlerin de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı birkaç önemli operasyon düzenlemesi ve ayrıca barış müzakereleri yönünde bazı önerilerle geçti.
Suudi rejiminin başını çektiği ittifak Yemen'de sebebiyet verdiği insani faciaya bakmaksızın savaşın 7. yılında da Yemen topraklarını bombardıman etmeye devam etti. İntisaf adlı kadın ve çocuk haklarını savunan örgüt, Yemen Savaşı'nın 7. yılını doldurması dolayısıyla yayımladığı en yeni raporunda, Suud İttifakı'nın 7 yıl süren saldırılarında 6.264 kadın ve çocuğun öldürüldüğünü, bu sayıdan 2.428'inin kadınlardan ve 3.848'inin çocuklardan oluştuğunu duyurdu. Raporda Suudi İttifakı'nın dayattığı kuşatma yüzünden her 2 saatte 6 Yemenli çocuk hayatını kaybettiği, kanser hastası olan 3000 Yemenli çocuğun da ölümü beklediğini kaydedildi.
İntisaf örgütünün yayınladığı verilere göre Yemen'e dayatılan savaşın ve kuşatmanın devam etmesi Yemenli kadınların ve çocukların arasında birçok hastalığın yayılmasına yol açtı. Ki en önemlileri kötü beslenme ve uluslararası yasalarda yasaklanan silahların kullanılması yüzünden anadan doğma anormallikler olduğu anlaşılıyor. İntisaf örgütü ayrıca hali hazırda Yemen'de mülteci sayısının 4.495.558'e yükseldiğini, mülteci aile sayısının da 670.343 olduğunu belirtti.
Yemen Savaşı'nın 7. yılında Yemen ordusu ve halk güçleri de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ağır darbeler indirmeyi başardı. Bu güçlerin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol tesisleri ve havalimanlarına karşı düzenledikleri operasyonlar caydırıcı güçlerin yanı sıra taarruz güçlerinin de arttığını ortaya koydu. Bundan başka Yemen ordusu ve halk güçleri başta Mağrib eyaleti olmak üzere Yemen topraklarının önemli bir bölümünü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin işbirlikçilerin işgalinden kurtardı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Sirri'ye Yemen'e dayatılan savaşın 7. yılının sonu dolayısıyla yaptığı açıklamada son 7 yılda Ensarlı Hareketi'ne bağlı güçlerin 13 bin taarruz operasyonu düzenlediğini ve ilk günkü gibi düşman komplolarına karşı direnmekte kararlı olduklarını söyledi. Sözcü General Sirri, Yemen ordusu ve halk güçlerinin saldırgan düşmanların topraklarının derinliklerinde düzenledikleri operasyonlar, caydırıcılık dengesi, Yemen fırtınası ve Yemen kuşatmasını kırma operasyonlarından ibaret olduğunu vurguladı. Sözcü, son 7 yılda Suudi Arabistan'ın en az 10 bin askeri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en az 1200 askerinin yanı sıra düşman cephesinde toplam 253 bin kayıp tespit ettiklerini kaydetti.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Sirri açıklamasının devamında son 7 yılda Suud İttifakı'na ait 17 bin askeri araç, tank ve çeşitli silahların imha edildiğini ve yüzlerce zırhlı araç ve çeşitli silahları da ganimet olarak ele geçirdiklerini belirtti. Sözcü General Sari ayrıca son 7 yılda 1826 füze operasyonu düzenlediklerini, bu operasyonlarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri topraklarının derinliklerini 589 operasyonla ve Yemen toprakları içinde de düşmanların mevzilerini 1237 operasyonla hedef aldıklarını ifade etti.
Tahran Radyosu.
Burada önemli olan nokta şu ki Yemen ordusu ve halk güçleri ülkeleri Suudi ittifakının çok yönlü kuşatması altında bulundu ve bu ülkeye her türlü silah ve teçhizatın girişinin engellendiği halde bu başarıları elde etmiş olmasıdır. Bir başka ifadeyle Yemen Silahlı Kuvvetleri bu yıllarda kendi imkanlarını ve yerli teknolojilerini geliştirmiştir. Nitekim sözcü General Seri de Ensarullah hareketinin füze gücünün %100 yerli üretime dayandığını belirtti.
Suudi rejimi Yemen bataklığına saplandığı ve çaresizlik içinde Yemen topraklarını bombardıman etmeye devam ettiği bir sırada Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Naif Hücruf bir açıklama yaparak konseyi 7 Nisan'da Riyad'da Yemenli tarafların katılacağı müzakerelere ev sahipliği yapacağını belirtti. Ancak Yemen Milli Kurtuluş Cephesi hükümeti Riyad oturumunu reddetti. Sana yaptığı açıklamada Riyad, Yemen'e dayatılan savaşın baş aktörü olduğu ve bu yüzden barış iddiasında bulunamayacağını belirtti. Son 7 yılda Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi bazı Arap ülkeleri ve yine Yemen savaşının perde arkasında yer alan bazı batılı taraflar sözde barış için bazı önerileri gündeme getirdiler. Fakat bu önerileri sonuç vermedi.
El Haliç, El Cedid haber sitesi de Riyad'da düzenleneceği iddia edilen oturumun da aslında Suudi Arabistan'ın çıkarları doğrusunda önerildiğini, zira Yemenli güçlerin kuşatmayı kırma operasyonu çerçevesinde Suudi Arabistan'a karşı saldırıları arttırdığını yazdı. Söz konusu site ancak Suudi rejiminin zafiyeti ortaya çıkmaması için ateşkes önerisini gündeme getirmediğini ve bu rejimin yerine Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin ateşkes önerisini sunduğunu kaydetti. Bir başka ifadeyle Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Suudi Arabistan'a vekaleten ateşkes önerisinde bulundu ama Yemen'in Milli Kurtuluş Hükümeti bu öneriyi reddetti ve müzakere masasına oturmak için en başta saldırıların ve kuşatmanın kaldırılması gerektiğini belirtti.
Yemen Siyasi Yüksek Konsey Başkanı Mehdi Maşat ise Suud İttifakı'na hitaben yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bu milletin hakkını sizden alacağız. Riyad müzakereleri hakkında söylenen şeyin başlığı barış gibidir. Ancak gerçeği daha fazla ve daha şiddetli tecavüz ve kuşatmadır. Maşat bu gibi oturumların amacı hezimete uğrayan münafıkları ve hainleri yeniden birleştirmek olduğunun altını çizerek şöyle ekledi. Onlar bu müzakerelerde Yemen'deki münafıklar birlik edip saldırılarını ve kuşatmalarını sürdürmek istiyorlar.
Bu arada dikkat çeken bir başka konu da şu ki gerçi Yemen'e dayatılan savaş bu ülkede insani faciayı daha da vahim hale getirdi. Fakat savaşın devam etmesi Suudi rejiminin daha çok hezimetine uğramasına sebep oldu. İngiliz Times gazetesi son zamanlarda yayınladığı raporda bu savaşın şimdiye kadar Suudi rejimi için 72 milyar dolara mal olduğunu, bu bedelin ise Suudi Arabistan ekonomisine ağır baskı uyguladığını ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Neom projesi gibi iktisadi hedeflerine ulaşması yolunda ciddi engel oluşturduğunu yazdı.
Öte yandan Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri ve havalimanları gibi stratejik ve hassas noktalarını vurması da Suudi rejimini zor durumda bırakıyor. Zira bu durum bu ülkede yatırım güvenliğinin sorgulanmasına yol açıyor. Aslında Yemenli güçlerin Suudi rejiminin petrol tesislerini vurması bu ülkenin sorunlarını daha da arttırıyor. Nitekim Patriot ve TAT hava savunma sistemleri de Yemenli güçlerin saldırıları karşısında hiçbir şey yapamadığı anlaşılıyor. Gerçekte Yemen saldırıları, Suud rejiminin savunma bakımından çok kırılgan olduğunu ve bu ülkenin batılı devletlerden ve özellikle Amerika'da satın aldığı silahların bu ülkeye güvenlik armağan edemediğini gösteriyor.
Bundan başka Yemen Savaşı 7. yılını geride bırakırken, Yemen'in güneyinde Milli Birlik Hükümeti'nin kurulması bağlamında hiçbir hareketlilik yaşanmaması dikkat çekti. Gerçekte Suudi rejiminin istifa eden Mansur Hadi yönetimiyle Güney Geçiş Konseyi arasında ittifak kurma çabaları pratikte hiçbir sonuca ulaşmadı ve bu bölgede Suudi rejimi ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı işbirlikçilerin ayrışması daha da şiddetli bir şekilde devam etti. Bu yüzden Almanya'nın Batı Asya meseleleri uzmanı Guido Islamberg, Riyad yönetiminin Yemen'de barış iddiasına gösterdiği tepkide Suudi Arabistan'ın Yemen Savaşı'nda yenilgiye uğradığını ifade etti.
Aslında sadece Suud rejimi değil, Yemen Savaşı'nda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camia da bu savaşın mutlak kaybeden tarafı oldu. Zira Suud İttifakı'nın Arap dünyasının en yoksul ülkesine dayattığı savaşı durdurmak için hiçbir ciddi çaba sarf etmedi. Öte yandan Batı'nın insan hakları meselesine karşı çifte standart tutumu da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında iyice gün yüzüne çıktı. Ukrayna Savaşı'nda Ukraynalı mültecilere yoğun destek kampanyası başlatılırken son 7 yılda Yemenli mülteciler için tek bir adım bile atılmadı.
Ve son olarak gerçek şu ki Yemen milleti direniş stratejisine inanmış bulunuyor ve savaşın 8. yılında da daha büyük zaferler kazanacaklarını bekliyor. Yemen Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Yahya Seriye ise bu bağlamda şöyle diyor. Şimdi Yemen'e dayatılan savaşın 8. yılına girerken size bu yılda bundan önceki yıllara oranla saldırganlara karşı daha güçlü operasyonlar yapma, daha fazla işgal edilen toprakları kurtarma sözü veriyoruz.
Değerli dinleyiciler, Suudi rejimi ve başına çektiği ittifakın Yemen milletine dayattığı savaşın 7. yılını ele aldığımız kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parstudy.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca Türk İş App ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Nevruz Bayramı'nın Orta Asya Cumhuriyetlerinde kutlanması,
İran Cumhurbaşkanı'nın Türkmenistan Erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananını kutlaması,
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki gerilimlerin devam etmesi
ve İlham Alev'in Amerika'yı imar çalışmaları için Karabağ'a davet etmesi
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Geleneksel Nevruz Bayramı'nın kutlamaları Orta Asya ve Güney Kafkasya Cumhuriyetlerinde çok önemlidir. Bu nedenle İran kültür ve medeniyetine bağlı tüm milletler bölgede ve dünyada görkemli törenler düzenleyerek bu bağlamdaki ritüelleri ve kutlamaları yüceltmişlerdir.
Tarihi Nevruz kutlamaları dünya hükümetlerini ve milletlerini, dünya halklarının farklı şekillerde birlikte mutlu yaşayabileceklerini kanıtlamıştır. Önceki yıllardan bugüne kadar Birleşmiş Milletler üye ülkeleri eski İran Nevruzu'nun ilk gününü bir törenle kutlar ve doğanın değişimini kutlar.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkmenistan'ın yeni Cumhurbaşkanı olarak seçilen Serdar Berdi Muhammedov'u yeni görevinden ötürü tebrik ederek, İran'ın önceliği komşu ülkelerle ilişkileri geliştirmektir ve Türkmenistan'ın bu politikada özel bir yeri vardır ifadesini kullandı.
Türkmen mevkitaşına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Reisi Berdi Muhammedov'u ve Türkmenistan halkını bu ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazandığı zaferden dolayı tebrik ederek, sizin saygıdeğer Cumhurbaşkanlığı döneminizde İran İslam Cumhuriyeti ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarda olumlu bir gelişme sağlamasını umuyorum diye belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi mesajının sonunda İran İslam Cumhuriyeti'nin önceliği komşu ülkelerle ilişkileri genişletmektir ve Türkmenistan'ın bunda özel bir yeri var diye ekledi.
Karabağ bölgesinin hakimiyeti üzerinde anlaşamayan Azerbaycan ve Ermenistan tarafları birbirlerine ithamları sürdürmekteler. Bu da sınır bölgelerinde gerginlikleri artırmaktadır. Buna ilaveten imzalanan barış anlaşması da olumsuz yönde etkilenmektedir.
Bakü ve Erivan liderleri Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'na nihai imzasına hazırlanırken, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermeni güçleri arasındaki temas hatlarındaki gerilimler barış anlaşmasını gölgeledi ve tarafların gerçek barışa ulaşması yolunda bir yeni engel oluşturdu. Bu bağlamda bazı yabancıların müdahalelerinin bugüne kadar Güney Kafkasya'da barışı zedelediğini ve çatışan tarafların barışçıl amaçlarını gerçekleştirmelerinde sorunlar yarattığını göz ardı etmemeliyiz.
Bir yıla aşkın süredir ateşkes kurallarını ihlal etme, toprak işgal etme, tarihi ve kültürel anıtları tahrip etme iddiaları Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasını geciktiren davalar arasında yer alıyor. Ancak bu süreçte Ukrayna'nın Rusya ile savaşı ve Moskova liderlerinin Doğu Avrupa'daki savaşı dahil olması, yabancıların çatışmanın taraflarına tavsiyelerde bulunarak Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'nı imzalamasını engellemiş görünüyor.
Aslında yabancı aktörler Rusya'nın Batı ile olan gerilimlerin Güney Kafkasya'daki saldırgan hedeflerini sürdürmek ve 3. Karabağ Savaşı'nı körüklemek için yeni bir fırsat sunduğunu düşünüyorlar. Bu yabancı aktörlerin Kafkasya bölgesi halkının akıbetine tamamen ilgisiz oldukları açıktır.
Bu bağlamda yayınlanan raporlara göre bölgede konuşlanmış Rusya barış güçleri Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin ilerlemesini engelledi. Bu arada sözde Ermenistan'ın Dağlı Karabağ Cumhuriyeti adlandırdıkları bölge güvenlik güçleri ve Rusya'nın barış güçlerinin performansı da Ermenistan tarafından eleştirildi. Sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'nde insan hakları savunucusu olan Gaham Stefanyan, Hankend'e askeri hastanesini ziyaret ettikten sonra şu açıklamada bulundu. Azerbaycan kuvvetlerinin Türk yapımı insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda Dağlı Karabağ kuvvetlerine mensup 14 asker yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır dedi.
Tahran Radyosu.
Öte yandan Bakü ve Erivan yerine bu kez sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Sözde Dağlı Karabağ Bilgilendirme Merkezi bir açıklama yaptı ve şu ifadelere yer verdi. Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu güçleri Dağlı Karabağ bölgesi topraklarını işgal ederek Askeran bölgesinde Paruk köyüne doğru ilerledi. Açıklamaya göre üst düzey görüşmelerin devam etmesine rağmen Dağlı Karabağ bölgesinde konuşlu Rus barış gücü askerleri sadece Azeri güçlerin ilerlemesini engelleyebildi.
Sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rus barış güçleri aleyhine yaptığı açıklama, Bakü ve Erivan liderleri tarafından Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan Dağlı Karabağ ilişkin 10 maddelik anlaşma uyarınca Ermeni güçler Dağlı Karabağ'dan tahliye edilmesi gerektiği bir sırada gelmektedir.
Bu bağlamda Azeri ordusunun Rusya'nın koordinasyonuyla topraklarını Ermenilerden kurtarmak yerine savaşa ve çatışmaya başvurduğu görülmektedir. Aslında Ermenistan'ın barış anlaşmasının imzalanmasıyla işgal altındaki toprakların bir bölümünün kontrolünü kaybettiğini belirtmek gerekir. Ağırlık olarak Ermenilerin yaşadığı bu bölgelere geçmişte defalarca Azerbaycan güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Mevcut durumda Ermeni yetkililer İlham Aliyev hükümetinin bu Ermeni nüfuslu bölgelerin tarihi kültürler doğasını yok etmeyi amaçladığını düşünüyorlar.
Bölgedeki gerilimlerin genel bir özetine bakıldığında Dağlı Karabağ barış anlaşmasının imzalanmasına rağmen savaşan tarafların gerçek barışı sağlamak için yeterince hazır olmadığı görülüyor. Aynı zamanda dış müdahaleler bölgede devam eden gerilimlere katkıda bulunuyor. Bu konuda bazı eleştirmenler Dağlı Karabağ'da konuştu. Rus barış güçlerinin Moskova'nın Ukrayna'da yoğunlaşması sebebiyle Dağlı Karabağ bölgesine fazla ilgi gösteremediğini söylüyorlar. Diğer bir ifadeyle Moskova'nın bölgedeki duruma olan ilgisinin azalması Dağlı Karabağ ihtilafının taraflarını askeri hareketliliği arttırmaya ve ateşkes şartlarını ihlal etmeye teşvik etmiştir.
Bakü'nün Batı ile bütünleşme çabalarının devamında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika'yı ülkesinin yeniden inşasına katılmaya çağırdı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Amerika Başkanı Joe Biden'e gönderdiği bir mesajda, Amerikan şirketlerinin Dağlı Karabağ'ın kurtarılmış topraklarının yeniden inşasına katılması çağrısında bulundu.
Halihazırda Bakü ile Washington arasındaki ilişkiler istenilen düzeyde değil ve son yıllarda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Amerika çeşitli vesilelerle birbirlerine karşı sert tavırlar almışlardır. Amerikan hükümeti sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'ne uluslararası düzeyde diplomatik faaliyet için doğru koşulları ve fırsatları sağlayan ülkelerin başında geliyordu. Bu da gerilimlere yol açmıştı.
Diplomatik çevrelerde şöyle denilmekteydi. Amerika'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin uyarılarına kayıtsız kalması, Beyaz Saray yetkililerinin uygulamada İlham Aliyev hükümetinin liderlerine değer vermediğini gösteriyor.
Ancak Aliyev'in Biden'a mesajında şu ifadeler dikkat çekiyor. Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti halkının istek ve çıkarlarına dayalı bağımsız siyasetler izleyen bir devlettir. Azerbaycan'ın tarihi topraklarının kurtarılması, Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıllık askeri saldırganlığına, ülkemizin işgaline son vermiştir. Ülkemiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde alınan ve kağıt üzerinde kalanları hayata geçirdi. barış yanlısı olarak bizler Ermenistan ile toprak bütünlüğü, egemenlik ve ülkemizin uluslararası kabul görmüş sınırlarının ihlal edilmemesi gibi uluslararası hukukun temel ilkelerine dayalı bir barış anlaşması müzakerelerine başlamaya hazırız. Amerika'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geleceğe dayalı barış gündemine destek vermesini umuyoruz. Aslında Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Amerika'yı bölgede bulunmaya davet etmesine Rusya'dan gelen olumsuz tepkiler de eşlik edebilir.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@aws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Allah'a emanet olun.